Ayrım 27. Onur Aydın biyografileri 1. Sayfa 329. Anadolu'lu sürgün bir yürek. Dido Saturov. Çağdaş Yunan edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Dido Saturov, gerek yazdığı romanlar, gerekse mücadeleci kişiliğiyle Yunan halkının kalbinde önemli bir yer edinmiş yazar ve aydındır. Aydın'ın Şirince ilçesinde 1909 yılında başlayan hayat yolculuğunda birçok acı, sıkıntı, savaş, ihanet gördü. Zengin bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Saturov'un babası, Aydın'da sabun fabrikası olan bir tüccardı. Yunanlıların Anadolu işgaline kadar babasının işleri yolunda gitti. Fakat işgal yıllarıyla birlikte aile, içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Yunan işgalini izleyen Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da yaşayan birçok Rum gibi Dido'nun ailesinin de kaderi değişti. O zamana kadar Anadolu'da dostluk ve kardeşlik içinde hep beraber yaşamış iki halkı birbirine kırdıran emperyalistler, milyonlarca insanın yerlerinden sökülüp göç etmesinin de en büyük sorumlusuydu. Anadolu'dan geçen Rumların içinde Saturov da vardı. O zaman ailesi geçim sıkıntısında olduğundan Saturov'un bakımını teyzesine verdiler. Saturov Yunanistan'a göç ederken ailesi bir süre sonra göç edebildi. Yazar bu konuda bir röportajında şunları söylemiştir. Of, of çok kötüydü. Gözlerimden akan yaşı tutamıyordum. Gemi yavaş yavaş limandan uzaklaşırken ağlıyordum. Hiç ayrılmak istememiştim. Ama annem ve babam beni sonunda ikna etmişlerdi. Sonra hep geride bıraktığımız evimizi, İzmir'i özledim. Yunanistan'a göç etmek, kurtuluş olmadı insanlar için. Çünkü onlar için artık yoksulluk, aşağılanma ve sığınmacı olmanın getirdiği zor koşullar vardı. Yunanistan'da yaşayan insanlar bu kadar büyük göç dalgasını kabul etmek istemediler çünkü. Anadolu'dan yaklaşık 1 milyon insan göç etmek zorunda kalmıştı. Yazarın yayınlanan ilk kitabı olan Ölüler Bekler isimli otobiyografik nitelikteki kitapta, küçük bir kız çocuğunun gözünden Yunan işgali, ardından Türklerin Yunanlıları yenmesiyle birlikte milyonlarca Rum'un göç edişi anlatılır. Bu kitapta anlatılanlar Sotiro'nun ailesinin hikayesidir aslında. Yazar ilerleyen yıllarda Atina'da Fransız dili ve edebiyatı okudu. Daha sonra matematik profesörü Plato Saturo ile evlendi ve Fransa'ya yerleşti. Yüksek öğrenimine Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde devam etti. Yunan gazetelerinin Paris muhabirliğini yaparak yazarlık kariyerine başladı. Fransa'da sol ve feminizmle ilgili düşünceleri şekillenmeye başladı. Ve yine burada ünlü yazarlar André Malraux, André Gide ve Louis Aragon ile tanıştı. 1930'lu yılların ortasında Yunanistan, Metexas diktatörlüğü altında zulmü ve baskıyı yaşarken Dido, Yunanistan Komünist Partisi'ne girdi ve mücadelesine bu şekilde devam etti. 1945'te Alman işgali sırasında yeraltı basınında çalıştı ve direniş hareketine katıldı. Bu mücadele sırasında ölümle burun buruna geldi ve kurşuna dizilmekten son anda kurtuldu. Dido, iç savaş yıllarında partiye yönelttiği eleştirilerden dolayı partiden uzaklaştırıldı. Bu dönemleri de Buyruk isimli romanında ölümsüzleştirdi. Bu roman, Alman işgalini ve iç savaşı anlatmakla birlikte, asıl olarak Yunan Komünist Partisi önderlerinden Nikos Beloyannis ve arkadaşlarının yargılanma sürecini anlatır. Nikos Beloyannis, Dido Saturo'nun kız kardeşinin eşidir. Nikos Beloyannis mahkeme sırasında elinde taşıdığı karanfille tüm dünyada bir simge haline gelir. Pablo Picasso tarafından resmedilmiş, Nazım Hikmet tarafından da şiire dökülmüştür. Karanfilli adam, seher karanlığında, projektörlerin ışığında, kurşuna dizilen beyaz karanfilli adamın fotoğrafı duruyor üstünde masamın. Sağ eli tutuyor karanfili, bir ışık parçası gibi Yunan denizinden. Karanfilli adam ağır kara kaşlarının altından bakıyor cesur çocuk gözleriyle. Hilesiz bakıyor. Türküler ancak böylesine hilesizdir. Ve ancak komünistler and içer böylesine hilesiz. Dişleri bembeyaz, gülüyor Beloyannis ve elindeki karanfil. Bu yiğit, bu rezil günlerde söylediği sözlerden biri gibi insanlara. Mahkemede çekildi bu fotoğraf, idam kararından sonra. Nazım Hikmet aynı zamanda enternasyonel dayanışmanın güzel bir örneğini göstererek Yunan halkına bir mesaj gönderdi. Buyruk isimli kitapta bu mesajı da yer verilmiştir. Sana sesleniyorum Yunan ulusu, sizlere sesleniyorum Yunanlı kardeşlerim. Pırıl pırıl bir çocuğunuz, Beloyannis'in hayatı tehlikede. Bu insan sadece sizin onurunuzun simgesi değil, bütün ilerici dünyanın sembolüdür. Şu anda mesajımı dinleyen Yunanların arasında Nikos Beloyannis'in politik ve sosyal inançlarına inanmayanlar bulunabilir. Ama şuna inanıyorum ki Yunanistanlı her vatandaşın, cesaretin, namusun, inancın, sevginin değerini bilen herkesin bu yiğidin ölümle yargılanması sırasındaki ilkelerini savunma biçimine hayranlık duymaması olanaksızdır. Bağımsızlık mücadeleleri sırasında Yunan halkı birçok yiğit yetiştirmiştir. Bu yiğitler kimseye boyun eğmemiş ve davranışlarıyla, açık yürekleriyle, eylemleriyle, Sokrates'in uyguladığı protesto biçiminden daha başka protesto biçimleri de olabileceğini ispatlamışlardır. Bu ulusal yiğitler arasında Beloyanis de yerini almıştır. Şayet Beloyanis'i katlederlerse, sadece Yunanistan gerçek bir yiğidini, mükemmel bir insanını yitirmekle kalmayacak. Bütün insanlık, cesaretin namusun sembolünü olan bir savaşçısını yitirecektir. Beloyanis, cellatlarından bağışlanmasını asla istememiştir. Ama bir gün gelecek, onu katledenler Yunan ulusunca bağışlanmaları için yalvarıp yakaracaklardır. Yunanlı kardeşlerim, halkımın duygularını bir Türk ve halkının bir ozanı olarak Türkiye'nin bugünkü başbakanlarından çok daha iyi bir biçimde ancak ben dile getirebilirim. Gelin Nikos Beloyanis'i kurtaralım. Yunanistan için kurtaralım. Türkiye için kurtaralım. Bütün dünya için kurtaralım. Bu davada Sotiro'nun kız kardeşi de yargılandı. Bu dava uluslararası kamuoyunda önemli yer işgal etti ve bütün dünyada tepki gösterdi bu haksız yargılanmaya. Dido, kardeşi ve eşi tutsak düşmesiyle birlikte onları kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Dava sonucunda Nikos, Beloyanis ve üç arkadaşı kurşuna dizildi. Kardeşi ise 16 yıla mahkum oldu. Kardeşinin küçük bebeğine bundan sonra Dido baktı. Buyruk isimli kitapta aynı zamanda Yunan Komünist Partisi'nin Yunan halkına ihanet ederek onu masa başında imzaladığı anlaşmayla nasıl sattığı da anlatılır. Önemli bir güce sahip olan Yunan Komünist Partisi iktidara çok yakın olmasına rağmen teslimiyetçi ve Marksist-Leninist bakış açısından yoksuz bir politikayla iktidarı İngilizlere ve işbirlikçilerine bıraktı. Bundan sonra ise faşizm güçlendi ve komünistler için bir sürek avı başladı. İnsanlar tutuklandı, işkencelerden geçirildi ve idama mahkum edildi. Kısacası Yunan Komünist Partisi'nin yanlış kararının bedelini Yunan halkı ağır bir biçimde ödedi. Her şeye rağmen Yunan halkı kararlı bir biçimde direndi ve kendisine dayatılan teslimiyet politikalarına boyun eğmedi. Kişinin kendini tümüyle devrime adaması yiğitlik değildir. Bu bir yaşam biçimi, tarihsel bir zorunluluktur. Kişi güzel olan yaşamı sever, doğal olarak. Ama başkalarının yaşamını da düşünür. Bu yüzden ölümü göze almasını bilir. Bir ülke uğruna savaşan için kişisel çıkar, yaşamının temel amacı olamaz. Yazarın ilk kitabı 1947 yılında yazdığı Akdeniz'de Amerikan emperyalizmi üzerine bir çalışmaydı. Fakat bu sansürlendi ve 1975 yılına kadar yayımlanmadı. 1961 yılında Elektra isimli kitabı yayımlandı. Bu kitapta da gerçekleri yalın bir dille kadın kahramanı Elektra'nın yaşadıklarıyla anlattı. Benden Selam Söyle adlı romanı 1962 yılında yayımlandı ve gerek Türkiye gerek Yunanistan'da büyük ilgi gördü. Bu kitapta Anadolu'lu Rum köylüsü Manoli'nin hayatından yola çıkarak birbirine düşman edilen ve kırdırılan halkların hikayesini anlattı. Birinci Paylaşım Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde askere alınan azınlık halk amele taburu adı verilen taburlarda çok kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakıldı ve birçoğu da hastalıklardan dolayı öldü. Manoli buradan kaçarak kurtuldu ve Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Yunan ordusunda yer aldı. En sonunda İzmir'in Türkler tarafından tekrar alınmasıyla birlikte milyonlarca Rum gibi Küçük Asya'yı terk ederek Yunanistan'a kaçmak zorunda kaldı. Bu kitapta yıllar boyunca kardeşçe bir arada yaşayan halkların emperyalizmin kışkırtmaları ve kullanmaları sonucu birbirlerine düşman edilmeleri yalın ve çarpıcı bir şekilde anlatılır. Kitabın son cümlesinde şunları söyler kitabın kahramanı Manoli. Ana yurduma selam söyle benden. Kör Mehmet'in damadı. Benden selam söyle Anadolu'ya. Toprağını kanla suladık diye bize garezlenmesin. Ve kardeşi, kardeşe kırdıran cellatların Allah bin velasını versin. Akıcı bir dille yazılan bu kitap, okuyucuyu kolaylıkla içine çeker ve bir solukta okunur. Bu kitap Yunanistan'da Kanlı Topraklar adıyla yayımlandı ve ilkokullarda bile okutuldu. Kitap 10 dile çevrildi. Yazar Neokosmos Tiskinekas, yani Kadının Yeni Dünyası dergisinde, muhabir Ginakia Drasi, Kadın Eylemi, Komünistike Epitiorsi, Komünist Revüsü, Idromitis Irinis, Barışın Yolları ve Avgi, Savaş dergilerinde yazar ve Rizos Pastis gazetesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Yunanistan'ın karanlık yılları bitmedi ve 1970'li yıllarda utanç verici albaylar cuntası dönemi yaşandı. Bu dönemde de mücadele eden, direnen birçok insan tutuklandı ve işkencelerden geçirildi. Tabii devrimci bir kişiliğe sahip olan Dido da bunlardan nasibini aldı. O da tutuklandı, işkence gördü ve kitapları yasaklandı bu dönemde. Dido, kitaplarında yaşadığı döneme tanıklık ederek gerçekleri tarafsız bir şekilde anlatmaya çalıştı. Bunu şu sözlerinden anlayabiliriz. Topluma karşı bir görevim var. O da gerçeği söylemek. Dido, çocuklar için birçok kitap yazdı. Son kitabı hapishanedeki bir adamı anlatan Yıkılıyoruz'dur, 1982. Bunların dışında tiyatro oyunları, incelemeler ve gençlere hitap eden risaleler yazdı. Eserleri birçok dile çevrildi. 1990 yılında Yunanistan'da bir yazar için en önemli ödül olan Atina Akademisi ödülüne layık görüldü. İki ülke arasındaki barışa yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'de Abdi İpekçi Barış Ödülünü aldı. Ayrıca her sene halklar ve kültürler arasındaki iletişimi kültürel farklılıklar aracılığıyla güçlendiren Yunan ya da yabancı yazarlar Dido Satüro ödülüne layık görülür. Satüro, halkların kardeşliğine inandı her zaman ve bunun için verdiği mücadeleyi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Bu konuda şu sözleri söyledi. Ben, Türk ve Yunan halkları arasında hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. Türkiye'yi benim kadar seven birçok insan var burada. Biz doğduğumuz ve yaşadığımız Anadolu'yu çok seviyoruz. Ama o topraklar şimdi başkalarına ait. O toprakları sevmemiz silaha sarılacağımız anlamına gelmez. Ben bunu istemiyorum. Ben barış istiyorum. Bakın artık herkes anlamalı ki savaş bir eğlence değildir. Savaş korkunç bir olaydır. Birçok insan dostça, kardeşçe yaşayabileceğimize inanıyor. Yazar 23 Eylül 2004 tarihinde Atina'da vefat etti. Yazdıklarıyla, mücadelesiyle, yaşam biçimiyle Yunan ve Türk halklarının kalbinde önemli bir yer edinmiş onurlu bir yazar ve aydındır Satüro. Romanlarında anlattığı tarihsel gerçeklerle de yaşadığı dönemin tanıklığını yaptı ve yaşanan acıların unutulmaması ve ders alınması için önemli bir rol üstlendi. Kemal Tahir, Senem Özdemir, Mayıs 2007. Türk Edebiyatı'nın çok tartışılmış ve ağır eleştirilere maruz kalmış bir yazarıdır Kemal Tahir. Romanlarının değeri üzerindeki bir anlaşmazlıktan çok, yazarın ideolojik platformda aldığı tavırdan kaynaklanmıştır bu eleştiriler. Anadolu insanından, tarihi olaylara kadar çok çeşitli konular işlediği romanlarıyla, Türk romanına konu zenginliği katarak, tarihsel ve siyasal görüşlerini romanlarında işledi. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan yazar, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 2. Abdülhamit'in yaverlerinden olan bir deniz subayıydı. Galatasaray Lisesi'nin 10. sınıfında annesinin ölmesi üzerine hayat mücadelesine atılmak zorunda kaldı ve çeşitli işlerde çalıştı. Bu dönemde avukat katipliği, Zonguldak kömür işletmelerinde ambar memurluğu yaptı. İstanbul'da Vakit, Haber, Son Post gazetelerinde düzeltmenlik, röportaj yazarlığı, çevirmenlik yaptı. 7 gün karikatür dergilerinde sayfa sekreteri oldu. Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1937 yılında ilk eşi Fatma İrfan Hanım'la evlendi. 1938 yılında Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı gibi dönemin solcu aydınlarıyla beraber donanmayı isyana teşvik etmek suçlamasıyla askeri mahkemece yargılandı ve 15 yıl hapse mahkum oldu. Çankırı, Çorum, Nevşehir, Malatya ve Kırşehir hapishanelerinde 12 yıl yattıktan sonra 1950 yılında çıkan afla serbest kaldı. 1935-40 yılları arasında geçimini sağlamak için takma adlarla aşk ve serüven romanları, gülmece öyküleri, çeviriler, uyarlamalar yayınladı. Yazar olarak asıl kimliğini hapis yattığı yıllarda oluşturdu. Anadolu köylüsünü ve sorunlarını içten tanıma olanağı bulduğu bu yılları, romanları için malzeme toplayarak, not tutarak, düşüncelerini temellendirecek okuma ve araştırmalar yaparak geçirdi. Hapishane yaşamının ardından İstanbul'a döndü ve İzmir Ticaret Gazetesi'nin İstanbul temsilciliği görevinde bulundu. İkinci eşi Semiha Sıdıkı Hanım ile evlendi. Kör Duman, Bedri Eser, Samim Aşkın, F.M. İkinci, Nurettin Demir, Ali Gıcırlı gibi takma isimlerle gazetelere tefrika aşk ve macera romanları, senaryolar yazdı, Fransızca çeviriler yaptı. 6-7 Eylül olayları sırasında tutuklandı ve 6 ay Harbiye Hapishanesi'nde kaldı. Hapishaneden çıktıktan sonra Aziz Nesin'le birlikte 14 ay kadar Düşün Yayın Evi'ni yönetti. Maddi zorluk içinde bulunduğu dönemlerde serüven romanı olan Mike Hammer serisi romanlarının çevirisini yaptı ve bu seriye kendi yazdığı yeni romanlar ekledi. 1960'tan sonra kendisini tümüyle edebiyata adadı ve hayatını romanlarından kazandığı parayla sürdürdü. Eserleri. Sanat hayatına ilk olarak şiirle başlayan Kemal Tahir'in ilk şiirleri 1931 yılında İçtihat isimli dergide yayımlandı. Başlangıçta şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. Nazım Hikmet'le arkadaş olduktan sonra serbest ölçüye geçti. 1938-39'da Seste çıkan sosyal temalı şiirlerinden sonra şiir yazmadı. İlk olarak Tan gazetesinde tefrika olarak yayınlanan Göl İnsanları isimli uzun öyküsü 1955 yılında kitap olarak yayımlandı. Bu sene aynı zamanda ilk roman olan Sağırdere yayımlandı. 1957 yılında Kör Duman isimli romanı yayımlandı. Müsveddeleri hapishanede yazılan bu kitaplarda Orta Anadolu köy yaşamını gerçekçi ve gözlemci bir bakış açısıyla anlattı. Bu romanların müsveddelerini okuyan Nazım Hikmet, ona övgü dolu mektuplar yazarak fakir ve zengin köylü münasebetlerinin, derebeylik bakayası, sınıf ve tabaka çalışmalarının eksikliğini hissettiğini ifade etti. Yeni pasajlar yazıp bu eksikliği gidermesini önerdi. Şehir Romanları dizisinin ilk kitabı olan Esir Şehrin İnsanları 1956 yılında basıldı. Kemal Tahir bu romanda mütakere döneminde İstanbul'daki aydınların gözünden mücadele ve Anadolu'daki direnişin örgütlenmesini anlattı. Dizinin diğer bir kitabı ise 1961 yılında basıldı. Burada birinci kitaptaki kahraman olan Osmanlı Paşazadelerinden Kamil Bey'in hapishaneye girmesiyle birlikte geçirdiği dönüşüm ve farkına vardığı insan ve Anadolu gerçekliğini anlatıldı. Dizinin son kitabı Yol Ayrımı'nda 1930'lu yıllarda yeni kurulmuş olan Cumhuriyet'in yaşadığı sancılar ve serbest fırka dönemi vardır. Kemal Tahir ilk yazdığı kitaplarda Türk köylüsünü ve toprak yapısını işlerken zamanla yönünü yakın Türk tarihine döndürdü. Kurt Kanunu isimli kitabında Atatürk'e düzenlenmek istenen İzmir suikastını, Rahmet Yolları Kesti ve Yedi Çınar Yaylası isimli kitaplarında Cumhuriyet'in başlarında ağalık ve eşkıyalık konularını, Yorgun Savaşçı'da Anadolu'daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlamasına kadar geçen dönemini, Bozkır'daki Çekirdek'te de köy enstitülerini işledi. Rahmet Yolları Kesti, edebiyat çevrelerinde geniş yankı uyandıran ilk romanıdır. Bu roman, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet isimli romanının büyük bir ilgiyle karşılandığı bir dönemde yazıldı. Fakat bu romanda İnce Mehmet gibi devlete baş kaldıran eşkıyalıktan yana olmak yerine devletten yana bir tutum izledi Kemal Tahir. Bu romanda eşkıyanın devlet gücü karşısında yenilmeye mahkum olacağını anlattı. Kemal Tahir, Metin Erksan, Atif Yılmaz ve Halit Refi ile senaryo çalışmaları da yaptı. Eserlerinden bazıları film ve dizi olarak çekildi. Bunlardan en meşhuru ise Karılar Koğuşu isimli eseridir. Dili kullanmadaki ustalığına mutlaka değinmek gerekir. Kitaplarındaki her karakter kendine has bir konuşma şekline sahiptir. Anadolu insanını yöresel ağzıyla konuşturmasını ustaca becerdi. Bu akın hazırlığını Pir Elvan'dan değil de romanın anlatıcısından dinleseydik, kuru, büyük bir olasılıkla kişiliksiz bir anlatı olur ve okurun ilgisi akın olayının kendisine, yani anlatılana yönelirdi. Oysa bu yöntemde okurun ilgisini çeken yalnızca anlatılan olay değil, anlatışın kendisidir. Pir Elvan'ın canlı, alaylı, neşeli anlatışı onun kişiliğine ışık tutarken, Kel Derviş ile şakadan atışmaları, bahçedeki aktarma olayını tiyatro tekniğine uygun küçük bir güldürü sahnesine dönüştürür. Düşünceleri. Yazar romanlarına kendi politik görüşünü kattığı, insanlardan ve olaylardan çok bunlara yer verdiği için romanın estetiğini bozduğu yönünde birçok eleştiri aldı. Berna Moran, yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi, Kemal Tahir'in dili kullanmadaki ustalığına değerini verirken, Kurt Kanunu isimli romanını ise eleştirir. Romanı sadece estetik yönünden değerlendirmekle kalmaz. Gerçekçi roman yazarı olarak gösterilen Kemal Tahir'in insan psikolojisine ters düşmemesi gerektiğini söyler. Bunu da romandaki alıntıyla gösterir. Kara Kemal, her an basılma tehlikesi altında, ölümün nefesini enselerinde hissederken, Emin Bey'e tarih ve politika üzerine uzun nutuklar çeker. Kovalamanın doruk noktasında Kemal Bey'in rahat rahat konuşabilmesi, Emin Bey'in de hayret ve merakla dinlemesi, hem psikolojik bakımdan inandırıcı değildir, hem de gerilimi söndürür. Üstelik Kara Kemal'i, okurun ondan yana olmasını sağlayan adam kimliğinden çıkarıp, tarih dersi veren bir öğretmen kimliğine büründürmekle, romanda amaçlanan bir etkiyi zayıflatır. Yazarın en çok tartışma yaratan kitabı ise Devlet Ana kitabı olmuştur. 1967 yılında romanın yayımlanmasından sonra sicilli bir komünist olarak bilinen ve o döneme kadar sınırlı bir sol çevre tarafından ilgi gösterilen Kemal Tahir, solcu aydınlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulur. Tam tersine milliyetçi çevreler de Devlet Ana'daki görüşlerinden dolayı Kemal Tahir'e yakınlık göstermeye başlar. Buna karşın kendisine sempati gösteren milliyetçiler 12 Eylül askeri junta döneminde Yorgun Savaşçı adlı romanından uyarlanan dizinin Atatürk düşmanlığı iddiasıyla yakılmasına seslerine bile çıkarmadılar. Eleştirilmesinin sebebi ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatırken ki tarihsel gelişmeleri farklı yorumlamasıydı. Osmanlı'nın kuruluş aşamasında Bizans tekfurlarına savaş açması, topraklarını genişletmesi öyle anlatılmış ki, vay be ne büyük devletmişiz diyesi geliyor insanın. Tahir, kendi düşüncesini yansıtarak feodalizminden çok farklı insancıl bir düzen kuran Türklerin, devlet kurmadaki becerisi ve olayların gelişmesini anlatırken, milli gururu okşayan bir içerikte yazmış, akıncı ve kıyıcı bir döneme güzellemeler yapmış. Bence Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki ana unsur, Osmanlı toplumunu meydana getiren insanlardaki devlet kuruculuğu yatkınlığı dehasıdır diyerek övgüler dizmiş. Kitap için çok fazla araştırma inceleme yaptığını belirterek bu tespitlerinin doğruluğunu ispatlamaya çalışmış. Biz devlet anadı, 2 aylık bir devreyi anlatırız. 2 aylık devrede topladığımız şeylerin hiçbiri öyle kolayca tarih kitaplarında, ansiklopedilerde, makalelerde bulunur şeyler değillerdir. Hepsi iğneyle kuyu kazarcasına elde edilmiş, yan yana getirilmiştir. Elimizde olsaydı belki daha da çok bilgi katardık. Bulabildiğimizin azamisini kullandık. Bence kitabımıza zarar vermedi. Çünkü yetmedi. Tafsilat bence azdır bile. Herhangi bir burjuva ideoloji üzerinden konuşuyor olsaydık değinmeye gerek kalmazdı belki. Ancak Marksist olduğu söylenen Kemal Tahir, dönemin savaşlarını kişilerin iyilik ve kötülüklerine göre değerlendirerek idealist bir bakış açısıyla yazmış. Mesela Bizans tekfuru, Notus, Gladius kötü bir karakter ve onun dolapları sonucu savaşlar çıkıyor. Filadius ve Aya Nikolas feodal düzene imrendikleri için, Moğol Çudaroğlu para için, bir zamanlar Osman Bey'in dostu olan Romanos ve Eskişehir Sancak Bey'i Alişer kadın tutkusu yüzünden. Keşiş Benito sırf ortalık karışsın diye alçakça işlere kalkışır. Yani ekonomik, politik, siyasi durumlar değil. Bu kişilerin kötülükleri sonucu savaşlar çıkmıştır Devlet Ana romanına göre. Ve tabii ki Kemal Tahir'e göre. Aynı bakış açısıyla yazıldığı için ilk dönem romanlarında ele aldığı köy ve kırsal kesimde nesnel gerçeklik anlatılmasına rağmen köylüde devrimci bir özellik aranmadı. Ve romanlarında köylü bir sınıf çatışmasına sokulmadı. Çünkü ona göre sınışların olmadığı bir Anadolu'da başkaldırı imkansızdır. Marksist ideolojiyi yerleştirerek Anadolu'ya uygun ulusal bir sol düşünce oluşturmaya çalıştı. Çünkü Marksizmi Doğu toplumlarını açıklamaya yeterli olmadığını ve Türk toplumuna uygun olmadığını düşünüyordu. Böylece ortaya çıkardığı eserlerinde Marksizm ile batılılaşmanın sonucu ortaya çıkan Cumhuriyet döneminin resmi tarihinin bir sentezi ortaya çıktı diyebiliriz. Görüşlerini ve eserlerini tartışırken Kemal Tahir'in Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu gerçeğini atlamamak gerekir. Her ne kadar bazı görüşlerine katılmasak veya yanlış bulsak da ele aldığı dönemleri aktarmadaki ustalığıyla gerçekçi bir yazardır. Osmanlı'nın kuruluş dönemi ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarının anlatıldığı romanlarında toplumun yaşamı çok gerçekçi anlatılmıştır. Akıcı, sürükleyici diliyle okuru romana bağlar. Ona göre roman yazarı yansıttığı toplumun oluş yasalarını incelemeli ve açıklamalıdır. Kemal Tahir, dönemin birçok kesimi tarafından eleştirilse de ısrarla düşüncelerini savunmaya devam etti. Ve 1973 yılında yine bir tartışma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kaynakça: Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir, Hulusi Dosdoğru. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, Berna Moran, İletişim Yayınları. Kemal Tahir'e mektup. Malatya diyorum. Senin çatık kaşlarından başka bir şey gelmiyor aklıma. Bursa'da kaplıcalar, Amasya'da elma, Diyarbakır'da karpuz ve akrep. Fakat senin oranın, Malatya'nın nesi meşhurdur? Yemişlerinden ve böceklerinden hangisi? Suyu mu, havası mı? Düşün ki, hapishanesi hakkında bile fikrim yok. Yalnız, bir oda, bir tek penceresi var. Çok yüksek olan tavana yakın. Sen oradasın, dar ve uzun bir kavanozda, küçük bir balık gibi. Teşbihim hoşuna gitmeyebilir. Hele bugünlerde, kendini kafeste arslana benzetiyorsundur. Haklısın Kemal Tahir. Emin ol ben de öyle. Muhakkak ki arslanız. Şaka etmiyorum. Hatta daha dehşetli bir şey. İnsanız. Hem de hangi tarihte, hangi sınıftan, malum. Lakin demir kafesle, kavanoz bahsinde hiç değişmiyor. İkisi de bir, hele bugünlerde. Bunu içeride rahat ve mansun yatan bilir. Hele bugünlerde. Sarıyer'le Emin Bey'in fıkralarına gülmek. Sevgili kitapların ve domatesin lezzeti. Tahta kurularına rağmen uyku. Günde 3 tatlı kaşığı Adonil de olsa ve Tahir'in oğlu Kemal, hatta mektup gelmesi senden ve hatta ses duymak, dokunmak, görebilmek, havanın ışığını, karıma olan aşkımdan başka nefsimin herhangi bir rahatlığını affedemiyorum. Farkı hassasiyet değil, dövüşememek, bir mazer kurşunu kadar olsun, bil fiil, doğrudan doğruya, ancak kavgada vurulan acı duymaz ve kavga edebilmek hürriyetidir, en mühimi hürriyetlerim. İçerim yanıyor Kemal, dışarım serin. Anlıyorsun ya, zaten ettiğim laf bizim laşarımızın herhangi biri. Çok konuşulmuş ve konuşulmakta olan. Şimdi kim bilir kaç yerde, kaç insan, dizlerinde atıl ve çaresiz yatan, ellerine küfredip acıyarak bu laşarı ediyor. Anlıyorsun ya, zarar yok. Ben anlatacağım yine. Elden hiçbir şey gelmediği zaman, konuşup anlatmanın alçak tesellisi. Belki evet, belki hayır. Hayır öyle değil. Hangi teselli? Bırak be, dinini seversen bırak. Bu düpedüz, başın önde, olduğun yerde dolanarak kükremek, böğürüp bağırmak. Kemal. 1941 Sonbahar. Nazım Hikmet. Kitabın sonu 19 Temmuz 2013 sayfa 344.